Sayfa 109. Aynı topun kumaşları. Birçok hocadan ders aldığını söyleyen Fethullah Gülen'in en ciddi şekilde ders aldığını belirttiği kişi Osman Bektaş Hoca'ydı. Burada nurculuk konusunda çalışmalar yapan ekipteki diğer ilginç isimler ise Kara Ses lakaplı Cemalettin Kaplan, Mehmet Kırkıncı ve Cevdet Bilican'dı. Cemalettin Kaplan bu derslerden sonra MSP'den Erzurum milletvekili adaylığına soyunuyor ancak seçilemiyordu. Kara Ses lakaplı Kaplan daha sonra Erbakan tarafından Almanya'ya gönderiliyor ve kendisinden milli görüşü derleyip toparlaması, oradaki insanları eğitmesi isteniyordu. Avrupa Milli Görüş Teşkilatları Genel Başkanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderdiği yazı ile Fethullah Gülen'in işçi vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Almanya'da yurttaşlarımızın dini konularda aydınlatılmasını sağlamak üzere teşkilatları nezdinde görevlendirilmesini istiyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı Doçent Doktor Süleyman Ateş'in uygun görmesiyle 12 Kasım 1977 tarihinde bakanlık onayına sunuluyor ve aynı gün verilen izinle Fethullah Gülen milli görüşçü yetiştirmek için Almanya yolculuğunun hazırlıklarına başlıyordu. Fethullah Gülen'in anılarının yayınlandığı onlarca kitaptan hiçbirinde her nedense bu bir aylık milli görüşçü eğitim seferberliği yer almıyor. Gülen bu günlerini bir sır gibi saklıyordu. Fethullah Gülen'in hayatındaki en önemli isimlerden biri de Salih Özcan'dı. O da bilindiği gibi MSP milletvekili, Rabıta'nın Türkiye temsilcisi ve Sebilür Reşat adlı derginin sahibiydi. Gülen'in yaşamındaki bir diğer isim Eymen Topbaş ise ANAP'ın İstanbul eski il başkanı Korkut ve Turgut Özal kardeşlerin sağ koluydu. 1938 yılında doğan Fethullah eğitim durumunu açık varken, ben medreseye devam ederken de tekkeyi ihmal etmezdim. Alvar imamı hayattayken hep onun yanına gidip geldim. Zaten ilk gözümü açtığım, ruhumu mayaladığım yer tekkedir. Ben de tekke ve medresenin izleri hep aynı ritmi dokuyarak devam etmiştir, diyordu. Ne bileyim, daha hoca doğmadan çok önceleri tekke ve zavilerin kapatıldığı gibi bir durum aklımda kalmış. Tekke ve medrese tahsilli Fethullah Gülen, Kur'an'ın tercüme edilmesi olayına ise şiddetle karşı çıkıyordu. İslam adına yapılan her hizmete destek olmayı en büyük vazife kabul ediyordum. Bu benim çok küçük yaştan beri adetimdi. İslam'a hizmet eden kim olursa olsun, içimde o şahsa karşı memnuniyet hissetmişimdir. Çünkü İslam'ın derdi benim hayallerimi dahi süsleyen tek idealimdir. Heyecanlı bir fıtratım, nurları tanıdığım dönemde Kur'an'ın Latin harflerle yazılması Türkiye'nin gündemindeydi. Hemen kağıt kaleme sarıldım ve ben de her mukaddesat sahibi gibi içte dine tecavüz edenlere karşı içimin kükremesiyle fikrimde istihzar ettiğim birkaç sözü sunmakla bahtiyarım diye başlayan 3 sayfalık bir yazı yazdım. Arkadaşlar, bilhassa 40. Hoca bunun dergide yayınlanmasını istedi. Gülen o günlerdeki heyecanlı fıtratını şöyle açıklıyordu. Dünyayı parmağıma takıp da bir çevirsem. Ve gizlenen rapor. 12 Mart yönetimiyle Başbakan Yardımcısı olan Sadi Koçaş, daha önce bilgisi olduğu Fethullah Gülen'in hamisi Yaşar Tunagür dosyasını ve daha birçok dosyanın Başbakan Nihat Erim ve kendisinden saklandığını öğrendi. Bu dosyayı MİT ve Demirel hükümetinin hasıraltı ettiğini de, yapabileceği bir şey de yoktu. Çünkü Yaşar Tunagür, Nurcuların güçlü bir isminin olmasının yanında Demirel'in kardeşi Hacı Ali Demirel'in çok yakın dostu. Karısı Nazmiye Hanım'ın da kiracısıydı. Kiracı dediysek her ay başı kira ödemiyor, evde bedava kalıyordu. Yaşar Tunagür'ün Atatürk düşmanı, Kürt Said'in izinden giden bir Nurcu olduğu İçişleri Bakanlığı'nın belgelerine göre kanıtlanmıştı. Tunagür, Dışişleri Bakanlığı'nda yer alan rapora göre de Amerikan Aramco şirketinin de arkasında olduğu, Suudi Arabistan'da kurulan ve amacının tüm dünyaya şeriat devleti kurmak olarak açıklayan Rabıta adlı örgütle ilişkiliydi. Her sene haç bahanesiyle Suudi Arabistan'a giderek bilgi alışverişinde bulunuyordu. Yaşar Tunagür bu raporlara rağmen 1965 yılında Demirel hükümeti tarafından Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına getiriliyordu. 1970 yılında kurulan komisyon MİT'ten Tunagür hakkında bilgi istedi. Başbakan Demirel'e bağlı MİT kendilerine Tunagür ile ilgili belge olmadığını bildirdi. Rapor yine Demirel tarafından uçurulmuştu. Oysa böyle bir rapor vardı ve bu raporda Tunagür'ün Nurculuk, şeriatçılık ve Kürtçülük faaliyetleri tüm açıklığıyla anlatılıyor, Diyanet'te bu amaçla yaptığı kadrolaşmalar detaylarıyla açıklanıyordu. 1972 yılında Cumhuriyet Senatosu tabii üyesi Mehmet Özgüneş ve 14 arkadaşı tarafından devlet bakanları ve o günlerde Demirel'in sağ kolu durumundaki Refet Sezgin ve Hüsamettin Atabeyli tarafından görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle açılması istenen soruşturmalarda gizlenen raporlar da ortaya çıkıyor. Kürtçülerle Nurcuların işbirliği ve beraberlikleri, ülke ve silahlı kuvvetlere olan hasımlıkları belgeleniyordu. Demirel ve ekibince Fethullah'ın hamisi, en yakın dava arkadaşı, Kürtçü ve Nurcu Yaşar Tunagür ve çetesi hakkında gizlenen raporlardan bazı bölümler. İçişleri Bakanlığı 12.08.1965 gün, Emniyet Genel Müdürlüğü Şube 1B 12.273-14.172 ve 78.075 sayılı yazılarıyla İzmir Gezici Vaizi Yaşar Tunagür'ün Cumhuriyet Atatürk ilkeleri ve 27 Mayıs aleyhtarlığı yaptığını, milli birlik ve beraberliği bozucu faaliyetler içinde bulunduğunu, irticağı yaymak için gayretler sarf ettiğini, din istismarı yoluyla bir partinin seçim propagandalarında direkt ve endirekt rol oynama hazırlığı içinde olduğunu, bazı kimseler vasıtasıyla kendini halka yüksek mühendis olarak tanıttığını Devlet Bakanlığı'na bildirmiştir. Atatürk düşmanı ve Türk milletini bölücü faaliyetler içinde olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından Devlet Bakanlığı'na bildirilen bu adam, bu bildirmenin üzerinden 4 ay geçmeden Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na sınırsız yetkilerle getirilmiştir. Bu zat buraya gelir gelmez kendisine benzer insanlardan müteşekkil bir şebeke kurmuştur. Bu şebekeye dahil olan insanlar, ki sayıları 17'dir, istisnasız Atatürk düşmanıdır. İstisnasız hepsi laik cumhuriyetin düşmanıdır. İstisnasız hepsi Türkiye'nin menfaatlerini değil, dışarıda bir takım gizli cemiyetlerin menfaatlerini gözeten insanlardır. MİT Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na ve Başbakanlığa verdiği raporu Cumhuriyet Senatosu üyesi Mehmet Özgüneş şöyle açıklıyor. Meseleyi bütün teferruatıyla arz edebilmek için evvela bu şebekenin başkanından başlamak üzere bir ikisini tanımakta fayda vardır. Meseleyi objektif esaslara bağlamak, hissi taraflardan tamamen uzaklaşmak için Yaşar Tunagür'ün şahsiyetini tamamıyla devlet arşivlerinden aldığım belgelerle devlete bağlı makamların verdiği raporlara dayanarak izah edeceğim. Bunlardan birisi MİT Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa verdiği bir rapordur. Bu rapor 4 ana bölümden müteşekkildir. Birinci bölümünde Yaşar Tunagür'ün şahsiyeti anlatılmakta, biyografisi hakkında kısaca bilgi verilmektedir. Buna göre Yaşar Tunagür, İstanbul'da Kabataş Lisesi'nde son sınıfta 2 sene üst üste kaldığı için liseden çıkarılmış, bilahare küçük bir memuriyet almış, bundan sonra Ankara'da Maliye Bakanlığı'nın küçük bir memuru iken Atatürk Lisesi'ne dışarıdan devam ederek liseyi bitirmiştir. Elindeki diploma sadece lise diplomasıdır. Fethullah Gülen'in koruyucusu da kendini olağanüstü olarak gösterme gayretlerine girmiş, bu uğurda kendisine destek de yine bir başka Nurcu olan Demirel'in bakanlarından gelmiştir. Rapora devam edelim. Sayın Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu'nda kendisinin Bağdat Üniversitesi'nden aldığı bir sertifikanın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasdik edilmiş olduğu şeklindeki beyanı gerçek dışıdır. Hilafı hakikattir. Aksine 1963 yılında Yaşar Tunagür Bağdat Üniversitesi'nin aldığı bu sertifikanın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasdik edilmesini isteyen bir dilekçeyi Milli Eğitim Bakanlığı'na göndermiş, Milli Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında "Sen lise mezunu değilsin ki üniversiteye devam edesin, sertifika alasın. Senin elindeki belge sadece lise bitirme belgesidir. Devlet lise imtihanına girmedikçe tam lise mezunu sayılmazsın" diye cevap vermiştir. Bu kadar açık bir red cevabını 180 derece çevirerek parlamentonun bir kanadının kürsüsünden aksini söylemek kanaatimce doğru bir devlet adamına yakışır bir hareket değildir. Sayın Hüsamettin Atabeyli'nin gerçekleri değiştirmesi bununla da bitmemektedir. Cumhuriyet Senatosu üyesi Muzaffer Yurdakuler'in vermiş olduğu bir önergeye cevaben, Sayın Hüsamettin Atabeyli, İstanbul'da Ali Aslan adında bir kimsenin evinde arama yapılmadığına dair bilgisi bulunmadığını beyan etmiştir. Halbuki elimizde belge vardır. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'na gelmiş, Din İşleri Yüksek Kurulu'nda Ali Aslan'ın evinden alınan belgeler incelenmiş, karara bağlanmıştır. Ve bugünkü Diyanet İşleri Başkanı'nın altında imzası vardır. Binaenaleyh, Ali Aslan'ın evinde bir arama yapılmış olduğunun Diyanet İşleri Başkanlığı veya Devlet Bakanı tarafından bilinmemesine imkan yoktur. Kanaatimiz odur ki parlamenterler tarafından sorulan yazılı sorulara devlet adamları doğru cevap vermelidirler. Fethullah Gülen'i torpille Diyanet'e alıp koruyup kollayan Yaşar Tunagür, Demirel'in APS'ine kapılandıktan sonra İkbal kapılarını son sürat açmaya başlıyordu. Tunagür'ün faaliyetleri MİT Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa verdiği raporda şöyle yer alıyordu. Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri sağ cephenin liderliğini ele geçirmek yönünden olmuş ve bu maksatla Diyanet İşleri Reis Muavinliğine gelinceye kadar bütün irticai faaliyetlerin destekleyicisi olmuştur. Adı geçen dikkati ilk defa Edirne'de müftü bulunduğu sırada çekmiştir. Bilhassa dini topluluklarda ve cemaatin kalabalık olduğu günlerdeki vaazlarında halkı hükümet aleyhine tahrik edici konuşmalar yaptığı anlaşılmıştır. İzmir Gezici Vaizliğine tayin edildikten sonra da Arap ülkelerinden adresine mektup ve çeşitli kitaplar geldiği görülmüştür. Gelen mektup ve kitaplar üzerinde yapılan incelemede irtibatın Müslüman Kardeşler Cemiyeti ve Irak'taki Nurcular ile olduğu anlaşılmıştır. Nurcular ile olan irtibatı ise dolaylı bir durum arz etmekte ve adı geçen Irak'a talebe gönderilmesi imkanlarıyla Nur Neşriyatı'nın temin ve sevkine aracı olduğu meydana çıkmıştır. Ayrıca Irak'tayken aynı odada beraber kaldığı ve Irak'taki Nurcuların temsilcisi durumunda olan Ahmet Ramazan Salih Tuncer'e Kur'an kurslarında ve ilahiyata öğrenci yetiştirme derneklerinden sağladığı paraların Irak'taki talebelere dağıtılması için gönderdiği anlaşılmıştır. Yaşar Tunagür bu mutavassıt rolün yanında İzmir'de verdiği vaazlarda da yıkıcı ve gericiliği destekler bir davranış göstermiş ve bu faaliyeti dolayısıyla 1964 yılında hakkında dava açılmıştır. Raporda kapatılan MSP Refah ve Fazilet Partisi Milletvekili Lütfi Doğan'ın o günlerde Yaşar Tunagür'ün maşası olduğu da vurgulanıyordu. Raporda Tunagür'ün Diyanet İşleri Teşkilatı'nın Nurcularla doldurduğu da belirtiliyor ve şunlar anlatılıyordu. Yaşar Tunagür'ün gerek Nurcularla gerekse İslam Birliği'ni savunan teşekküllerle açık irtibatı bulunmaktadır. Şöyle ki Irak'la irtibat devamlı surette mevcuttur. 23 Temmuz 1966 günü Ankara'ya gelen Ahmet Ramazan Tuncer, Yaşar Tunagür'ün evinde misafir kalmış, yapılan toplantıda aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır. Irak Kültür Ateşemiz Reşat Oğuz'un merkeze alınarak yerine Konya Yüksek İslam Enstitüsü Baş Muavini Necati Çerçioğlu'nun tayin edilmesi. Senatör Mehmet Özgüneş yapılmak istenen bu tayinin nedenini de şöyle açıklıyor. Irak Kültür Ateşesi'nin Dışişleri Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdiği raporlar okunursa tayinin sebebi de ortaya çıkar. Birincisi, buradan Ahmet Ramazan Salih Tuncer, Türkiye'den Nur Risaleleri temin etmekte, bunları Yaşar Tunagür'e göndermekte, Yaşar Tunagür de oradaki Türklere satmaktadır. Bu husus bizzat Kültür Müsteşarı tarafından Başbakanlığa bildirilmiştir. Birinci rahatsızlık buradan doğmaktadır. İkincisi, Kültür Müsteşarı orada bir Türk Lisesi ve Türk İlkokulu özel olarak açmak istemektedir ve bunu Iraklılara kabul ettirmiştir. Buna Ahmet Ramazan Salih Tuncer ve Yaşar Tunagür muhaliftir. Üçüncü husus, bir takım talebeler Türkiye'den kaçmakta, gizlice Bağdat'taki bazı medreselere yazılmakta, orada İslam dini tedrisatının yanında Araplık da aşılanmaktadır. Kültür Ateşesi'nin bu konuda raporlar yazarak önlem alınmasını istemesi, Yaşar Tunagür'ü çileden çıkarmış ve onun görevden alınması için çalışmalar başlatılmasını istemiştir. Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hakkındaki rapor şöyle devam ediyordu. Irak'ın Türk öğrencilerine açmayı düşündüğü burslardan Nurcuların istifade etmesi imkanlarının araştırılarak sağlanması. Müslüman Kardeşler Cemiyeti'nin liderlerinden olan Seyyid Kutup'a ait olan eserleri Türkçe'ye çevirmek için tercüme ve yayın şirketi kurulması fikirleri münakaşa edilerek kabul edilmiştir. Rabıtatül Alemi İslam Cemiyeti Genel Sekreteri olan Muhammed El-Savvaf ile temas halinde bulunmaktadır. Yaşar Tunagür bu cemiyetin İsviçre'de bulunan şube başkanı Dr. Said Ramazan ile muhabere etmektedir. Pakistan İslam Partisi Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile de irtibat halindedir. Raporda Yaşar Tunagür'ün bir gün gelecek şeriat kanunları tatbik edilecek sözlerine vurgu yapılarak kendisinde politik güç olduğunu sürekli olarak çevresine söylediği belirtilerek Tunagür'ün "Demirel bana tabidir, ben Demirel'e değil" şeklindeki sözlerinin altı çiziliyordu. Raporda Tunagür'ün Diyanet'i Atatürk düşmanı nurcularla doldurduğu, bunların sürekli olarak Atatürk'e hakaret ettiği ancak haklarında hiçbir yasal işlem yapılmadığı da aktarılmaktaydı. Raporda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mescidinde Said-i Nursi'nin Tesbihat isimli kitabının bulunduğu ve Nurcular tarafından okunduğu belirtiliyor ve Yaşar Tunagür'ün başında bulunduğu şebekenin Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bir nur medresesi haline getirdiği önemli vurgulanıyordu. Raporlar 12 Mart muhtırasından önce Demirel hükümetine sunuluyor ancak Demirel hükümeti bu raporları yok ediyor ve bu konudaki sorulara da böyle bir rapor yok diye yanıt veriyordu. Ancak gerek MİT Müsteşarlığı, gerekse İçişleri Bakanlığı ve eski Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Elmalı raporların birer suretlerini Cumhurbaşkanlığına da gönderiyordu. Nurcular bu raporların tamamını yok ettiklerini zannettiklerinden olacak suçlarının kapanacağı hayaline kapılmışlardı. Raporda Rabıta'nın Türkiye temsilcisi ve Faysal Finans'ın kurucularından olan ve aynı zamanda Fethullah Gülen'in yıllarca yanında yer alan, hep övgüyle bahsettiği MSP milletvekili adayı Salih Özcan ile Yaşar Tunagür'ün birliktelikleri açıklandıktan sonra, Yaşar Tunagür'ün Irak'ta o günlerde katledilen Kerkük'lü Türk gençleri ve Türk askerleri için dua edilmesini eleştirerek "komünist itler" dediği de açıklanıyordu. Raporda yer alan bir tanık Tunagür'ün Arabistan'daki faaliyetlerini şöyle anlatıyordu. "Yaşar Tunagür'ün forsunu ve azametini orada gördüm. Kraliyet misafiri gibi en lüks otellerde yatıyor, lüks otomobillere biniyor ve bindiği otomobilin üzerinde yeşil bayrak mutlaka bulunuyordu. Hacı Ali Demirel ve yakınlarına ilaveten bugün gazetesi sahibi Mehmet Şevki Eygi ve Salih Özcan devamlı olarak refakatinde bulunuyordu. Bunların azametini sağlayan şahıs, Rabıtatül Alemül İslam Cemiyeti Genel Sekreteri Muhammed Sürur Süphan'dı. Ülkemizde Kürtçü ve Nurcu yapılanmanın temellerini Demirellerin himayesinde atan Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri, MİT Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na, Başbakanlığa ve ilgili yerlere gönderdiği raporda bitecek gibi değildi. Tunagür'ün ülkemizin bölünmesi amacıyla sergilediği eylemlerine geçmeden önce Mehmet Özgüneş'in Tunagür hakkındaki usulsüzlük iddialarını dinleyelim. Arkadaşlarım Yaşar Tunagür şebekesini kurup MİT müsteşarlarının ayrıntıları ile belirttiği gibi dış memleketlerde de irtibatını tesis ettikten sonra kendisinin bu makamda kalabilmesi, faaliyetlerinin devam edebilmesi için bir takım himayelere mazhar olmuştur. Evvela Yaşar Tunagür dış ticaret uzmanı sıfatıyla GİMA'ya verilmiş ve GİMA'dan ayda 1000 lira aylık bağlanmıştır kendisine. Her ay Yaşar Tunagür GİMA'dan bu aylığını devamlı olarak almıştır ve GİMA'daki resmi sıfatı dış ticaret uzmanıdır. Bununla da iktifa edilmemiş, bir hac mevsiminde hacca bedava gidebilmesi ve hacdan sonra da şöyle bir rahat dünya seyahati yapabilmesi için kendisi GİMA tarafından ticaret münasebetleri tesis etmek üzere Lübnan, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e gönderilmiştir. Fil hakika Yaşar Tunagür yanına muhterem refikalarını da alarak hacca gitmiş, hac farizasını ifa ettikten sonra orada evvela tüccarlarla temas kurmuş ve alelade bir ticaret mecmuasından, hatta bizim buradaki herhangi bir ticaret ateşesinden de alınacak bir takım bilgileri rapor diye yazmış ve bunu Suudi Arabistan'la ticaret münasebetleri tesis ettim diye göndermiş ve gayet tabii ki karşılığında parasını almıştır. Yaşar Tunagür oradan Kuveyt'e gitmiş, Kuveyt'te kendisini büyük bir din alimi ve aynı zamanda Türkiye'deki birçok ticari müesseselerin müessili gibi göstermiş, orada bazı ticaret erbabına kendisini yedirtmiş, içirtmiş, oradan da yine bir takım Sudan bilgileri derc ederek Gima'ya göndermiş ve oradan da Lübnan'a geçmiş ve aynı şeyleri orada da yapmış. Ve böylelikle gezmiş olduğu bütün seyahatlerde en lüks otellerde yatarak, uçakla seyahat ederek ve bu yoldan geniş bir dünyalık elde ederek Türkiye'ye dönmüştür. Yaşar Tunagür'ün himayesi bununla da kalmamış ve ne olur ne olmaz endişesiyle belki bir gün birisi gelir, kendisi çünkü Diyanet İşleri Başkan Vekilliğinde kalmaktadır. Buradan ayrılır diye 633 sayılı kanunun açık hükmüne rağmen İstanbul Müftülüğüne tayin edilmiştir. Nitekim bundan sonra buna ait bir mesele Din İşleri Yüksek Kurulu'na havale edilmiş ve Din İşleri Yüksek Kurulu ittifakla verdiği bir kararda Yaşar Tunagür gibilerin müktesep hakkının sadece vaizlik olduğunu, bir üst makam olan müftülüğe tayin edilemeyeceğini kararı almıştır. Fakat buna rağmen Yaşar Tunagür'ün İstanbul Müftülüğü iptal edilmemiş, İstanbul Müftülüğü'nün ihtisas kadrosundan dolgun maaşını almaya devam etmiş, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığından da 600 lira makam maaşı ve kendisine ayrıca yevmiye de verilmiştir. Çünkü İstanbul'da görevi var, kendi Ankara'da çalışıyor diye her gün bir de yevmiye verilmiştir. Yaşar Tunagür ayrıca Kuala Lumpur'a gönderilmiştir. Oradan bizden bir hanım bir de erkek hafız istenmiştir müsabakaya katılmak için. Bir erkek hafız ayrılmış ve hanım hafız yerine de Yaşar Tunagür gönderilmiş. Ve kendisi hafız olmadığı halde orada herhangi bir müsabakaya katılmadığı halde Kuala Lumpur'a kadar gelmiş ve harcırahını almıştır. Ayrıca Yaşar Tunagür Amerika'ya gitmiştir. Amerika'daki iki Türk kendisini takip etmişler ve Türkiye'nin bölünmesine hedef tutan, Türkiye'nin bölünmesi için gayret sarf eden bir takım kimselerle temas kurmuş, giderken de yanında en az 2000 tane Diyanet İşleri neşriyatını götürmüş, kendi adına bunları dağıtmış ve bunun için de harcırah almıştır. Yaşar Tunagür'ün yaptığı sahte işlemlerden dolayı hakkında ihbarlar yağmasına, hatta Tunagür'ün İzmir'i elinde bulundurmak için buraya atadığı İmam Hatip Okulu mezunu bir Nurcu'yu iki fakülte bitirmiş gibi göstermiş olmasına, bu sahteciliği de resmi gazetede tescil ettirmesine rağmen bu denli pervasızca yaptığı davranışları sonucunda hiçbir takibata maruz kalmamış, hakkında yapılan soruşturma fezlekeleri de Demirel'in devlet bakanı tarafından sümenaltı edilmiştir. Raporda 1969 seçimlerinde Siirt'te olan Yaşar Tunagür'ün Demirel tarafından AP'nin propagandasını yapmak için görevlendirildiği, bu amaçla Siirt'e gelen Tunagür'ün "Ben buraya hükümeti mümessil olarak geldim. Ne yapıp yapıp oyların Adalet Partisi'ne akmasını sağlayacaksınız. Siirt'ten 4 milletvekili çıkacak" dediği yer alıyordu. Tunagür bu amaçla Kürtlerin önde gelen liderlerinden Molla Fethullah ve Eşkıya Hakimo ile görüşüyor, oy vaadi karşılığı onlara yüklüce paralar ödüyordu. 1966-69 yıllarından Nurcu, Kürtçü ve Şeriatçı akımların el ele vererek Demirel ve AP'lilerin koruma ve kollaması altında iyice kök salıp gövde budak genişleme dönemleri olmuştu. Bu dönem iyice sorgulandığında, araştırıldığında, bu döneme ait belge ve bilgiler gün ışığına çıkarıldığında, ülke üzerine oynanan oyunlar ve bu oyunların piyonları cız çıplak gerçek çehreleriyle ortaya çıkacaktır. MİT Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve ilgili yerlere gönderdiği rapor gibi sümenaltı edilen Siirt İlleri Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın hazırladığı raporda Adalet Partisi, Nurcular, Kürtçüler ve Fethullah Gülen'in hamisi Yaşar Tunagür ilişkisini de açıklıyordu. Kirli Bucağı'nın Kur'an kursu binasında Ulu Cami Fakirullah Camii'nde ekserisinin din adamlarını teşkil ettiği, önce Arapça sonra Kürtçe olarak Adalet Partisi'nin destekleneceği, Diyanet İşleri resmi kadrosunda olup da Adalet Partisi'ni desteklemeyen ve oylarını Adalet Partisi'ne vermeyenlerin işlerine son verileceğini belirtmiştir. Siirt müftüsü Haydar Hatipoğlu'nun da buna ilaveten Yaşar Tunagür'e bu hususta itimat edilmesini ve bizzat başta kendisi olmak üzere herkesin Adalet Partisi'ni destekleyeceği konusunda senet verdiği öğrenilmiştir. Büyük topluluk dağıtıldıktan sonra yalnız görevlendirdikleri ve yukarıda isimleri açıklanan din görevlileri arasında birçok konuların görüşüldüğü, fakat bu konuların gizliliğine çok dikkat edildiği için toplantıda konuşulanlar öğrenilememiştir. Fethullah Gülen'in bir an bile emrinden çıkamadığı Nurcu Yaşar Tun'a göre bir sohbet esnasında Süleyman Demirel'in mason olduğu halde din hakkındaki tutumu sorulur. Tuna Gür'ün zabıtlara geçen cevabı hayli ilginçtir. Demirel beni değil, ben Demirel'i idare ediyorum.